Ayrım 12.
Don Quixote bir şarkı daha söylemesi için yalvardıysa da Sancho Panza ona katılmadı. Çünkü şarkı dinlemekten çok uyumak eğilimindeydi. Efendisine dedi ki, ''Zat-ı âliniz bu gece yatacağınız yeri hemen ayarlasanız iyi olur. Bu adamcağızlar bütün gün çalıştıklarından gecelerini şarkı söylemekle geçiremezler.'' ''Seni anlıyorum Sancho.'' diye cevap verdi Don Quixote. ''Tuluma yapılan ziyaretlerin müzikten çok uykuyla ödüllendirilmesi gerektiği çok açık.'' ''Hepimizin hoşuna gitti lezzeti, Tanrı'ya şükür.'' dedi Sancho. ''İnkar etmiyorum.'' dedi Don Quixote. ''Sen istediğin yerde yat ama benim mesleğime uykudan çok nöbet tutmak yakışır. Yalnız her şey bir yana, Sancho, şu kulağımı tekrar sarsan iyi olur çünkü lüzumundan fazla acıyor.'' Sancho denileni yaptı. Yarayı gören bir çoban, hiç merak etmemesini, hemen iyileştirecek bir ilaç süreceğini söyledi. Orada bol yetişen biberiyelerden birkaç yaprak koparıp ezdi ve tuzla karıştırıp kulağına sürdükten sonra güzelce sardı, başka ilaca gerek olmayacağı konusunda teminat verdi, öyle de oldu. 12. Bölüm. Bir keçi çobanının Don Quixote'nin yanındakilere anlattıklarına dair. Bu sırada köyden yiyecek getiren oğlanlardan biri geldi ve dedi ki, ''Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar?'' ''Nereden bilelim?'' dedi aralarından biri. ''Anlatayım.'' dedi oğlan. ''Grisostoma denen o meşhur öğrenci çoban bu sabah öldü. Marcella denen o şeytan kıza, zengin Gijermino'nun kızına olan aşkı yüzünden diyorlar. Buralarda çoban kılığıyla gezen kız.'' ''Marcella yüzünden mi dedin?'' diye sordu keçi çobanlarından biri. ''Onun yüzünden.'' dedi oğlan. İşin tuhafı, kendisini Magripliler gibi kıra gömmelerini vasiyet etmiş. Mantar meşesinin oradaki pınarın olduğu kayanın dibine. Diyorlar ki, kendi de söylemiş zaten, kızı ilk gördüğü yer orasıymış. Başka şeyler de vasiyet etmiş. Öyle şeyler ki, köyün papazları yapılması yakışık almaz çünkü kafirlerin adetlerine benziyor diyorlar. Bütün bunlara o yakın arkadaşı olan Ambrosio, öğrenci olup da onunla birlikte çoban kıyafeti giyen hani, diyor ki her şeyin Grisostomo'nun vasiyet ettiği şekilde hiç eksiksiz yerine getirilmesi lazımmış. Köy bu yüzden alt üst oldu. Ama söylenenlere bakılırsa sonunda Ambrosio ile arkadaşları olan bütün çobanların istediği yapılacakmış. Yarın büyük merasimle dediğim yere gömecekler. Bana sorarsanız görmeye değer bir şey olacak. En azından ben yarın köye dönemesem bile mutlaka gidip göreceğim. Hepimiz gideceğiz dedi keçi çobanları. Kura çekeriz, birimiz kalıp herkesin keçilerini bekler. İyi dedin Pedro dedi biri. Ama kuraya lüzum yok, ben herkesin yerine kalırım. İyiliğime meraklı olmayışıma yorma. Geçen gün ayağımı o ağaç köküne çarpmıştım ya, yürüyemiyorum da ondan. Gene de teşekkür ederiz dedi Pedro. Don Quixote Pedro'ya ölen çocukla çoban kızının kim olduklarını söylesin diye rica etti. Pedro bildiği kadarını, yani ölen delikanlının zengin bir asılzade olduğunu, o dağlardaki bir köyde doğduğunu, uzun yıllar Salamanca'da okuduktan sonra çok okumuş, çok bilgili namıyla köyüne döndüğünü anlattı. Özellikle de yıldızların, gökyüzünde olanların, güneşle ayın ilmini bilirmiş. Çünkü güneşle ay tutmalarının tam zamanını haber verirdi bize. Güneşle ayın kararmasına tutma değil tutulma denir arkadaşım dedi Don Quixote. Ama Pedro bu saçmalıklara kulak asmayıp hikayesine devam etti. Aynı şekilde o yıl bereketli mi olacak, bereketsiz mi önceden söylerdi. Bereketli demek istiyorsun arkadaşım dedi Don Quixote. Bereket, bereket, hepsi aynı kapıya çıkar dedi Pedro. Bu söyledikleri sayesinde sözüne kulak veren babasıyla arkadaşları çok zengin oldular. Çünkü onun öğütlerini tutarlardı. Derdi ki, bu sene buğday değil arpa ekin. Bu sene arpa yerine nohut ekebilirsiniz. Gelecek sene zeytinyağı bol olacak. önümüzdeki 3 sene zeytinyağının damlası olmayacak. Bu ilmin adı astroloji dedi Don Quixote. Ben adını bilmem dedi Pedro. Ama bütün bunları daha da fazlasını bildiğini biliyorum. Neyse Salamanca'dan döneli pek uzun zaman olmamıştı ki bir gün çoban kıyafetiyle çıkıverdi ortaya. Değneği kepeneğiyle. Uzun öğrenci cübbesini çıkarıp atmıştı. Onunla birlikte okuldan yakın arkadaşı Ambrosio da çoban kıyafetine büründü. Neredeyse unutuyordum. Grisostomo rahmetli şiir yazmakta da çok ustaydı. Hatta Noel ilahilerini, Corpus Christi yortusu piyeslerini o yazar, köyün çocukları oynardı. Herkes mükemmel olduğunu söylerdi. Köylüler iki öğrenciyi birdenbire çoban kıyafetiyle görünce şaşırıp kaldılar. Bu tuhaf değişikliğin sebebini bir türlü anlayamadılar. Bu arada bizim Grisostomo'nun babası ölmüş, kendisine büyük bir miras kalmıştı. Hem toprak hem mal mülk, hatırı sayılır sayıda küçük baş ve büyük baş hayvan, epeyce de para. Delikanlı bütün bunlara tek başına sahip oldu. Doğrusu hepsi de hakkıydı. Çok iyi bir dosttu, merhametliydi, iyilerin dostuydu. Nur yüzlü de bir delikanlıydı. Sonra anlaşıldı ki meğer bizim oğlanın evvelce söylediği o çoban kızı Marcella'nın peşinden bu bozkırlarda dolaşmak için kılık değiştirmiş. Zavallı Grisostomo kıza aşık olmuştu rahmetli. Size bu kızın kim olduğunu söylemek istiyorum çünkü bilseniz iyi olur. Belki de hatta belkisi filan yok. Sahradan daha uzun ömürlü olsanız da böyle şey duymamışsınızdır. Sara diyeceksin dedi Don Quixote, çobanın kelimeleri çarpıtmasına dayanamayarak. Sahra da uzun ömürlüdür diye cevap verdi Pedro. Hem beyefendi adım başı böyle laflarıma kusur bulacaksanız bir senede bitiremem bu hikayeyi. Affedersin arkadaşım dedi Don Quixote. Sahra ile Sara çok farklı olduğu için söylemiştim. Ama sen çok güzel cevap verdin. Sahra Sara'dan daha uzun ömürlüdür. Sen anlatmaya devam et, bir daha kesmeyeceğim sözünü. Diyeceğim şu ki canım efendim dedi keçi çobanı. Bizim köyde Grisostomo'nun babasından da zengin bir çiftçi vardı. Adı Guillermo'ydu. Tanrı ona o büyük servetinden başka bir de kız çocuğu verdi. Bu dolayların en namuslu kadını olan annesi kızı doğururken öldü. Şimdi bile görür gibiyim yüzünü. Bir yanı güneş, bir yanı ay gibiydi sanki. Üstelik de çalışkandı, yoksulların dostuydu. Eminim ruhu şimdi öbür dünyada Tanrı'nın yanı başında dinleniyordur. İyi yürekli karısı ölünce, üzüntüsünden Guillermo da öldü ve küçük zengin kızı Marcella, köyümüzde papaz olan amcasının himayesine kaldı. Kız büyüdükçe o kadar güzelleşiyordu ki çok güzel olan annesini hatırlatıyordu bizlere. Hatta kızın güzellikte annesini geçeceği sanılıyordu. Öyle de oldu. 14-15 yaşına geldiğinde gören herkes bu güzelliği yaratan Tanrı'ya şükrederdi. Çoğunlukta kıza aşık olur tutulurdu. Amcası kızın üzerine titrer, pek dışarı çıkarmazdı. Ama her şeye rağmen güzelliğinin ünü öyle yayıldı ki hem bu yüzden hem de serveti yüzünden yalnız bizim köyden değil, fersah fersah uzaktaki köylerden de en iyi aileler amcasına yalvarıp yakarıyor, kızı oğullarına versin diye ısrar ediyorlardı. Ama iyi bir Hristiyan olan amcası yaşının geldiğini düşünüp kızı hemen evlendirmek istediği halde kızın rızası olmadan evlendirmek istemiyordu. Evlenmesini geciktirerek topraklarından kazanacağı kârda gelirde gözü yoktu. Doğrusu iyi yürekli papaz bu yüzden köyde birçok mecliste övülüyordu. Şunu bilmenizi isterim sayın şövalye, böyle küçük yerlerde her şey hakkında konuşulur, herkes çekiştirilir. Siz de benim kadar emin olabilirsiniz ki cemaatini hakkında iyi konuşmaya mecbur bırakan papaz hele köylerde fazlasıyla iyi biri demektir. Doğru söylüyorsun dedi Don Quixote. Devam et, çok ilginç bir öyküymüş, sen de çok güzel anlatıyorsun. Bulunmaz bir nimetsin Pedro. Tanrı'nın nimeti eksik olmasın da önemli olan o. Diyeceğim o ki, amcası kıza kendisini isteyenleri teklif ediyor, tek tek her birinin meziyetlerini sayıyor, istediği birini seçip evlensin diye yalvarıyordu. Ama yeğeni her defasında henüz evlenmek istemediğini, daha çok küçük olduğunu, evliliğin yükünü kaldıracak gücü kendinde görmediğini söylüyordu. Görünürde haklı olan bu sebepleri ileri sürünce amcası da daha fazla ısrar etmiyor, biraz daha büyüyüp gönlüne göre bir eş seçebileceği yaşa gelmesini bekliyordu. Ana babaların çocuklarını rızaları olmadan evlendirmemeleri gerektiğini söylerdi, çok da doğru söylerdi. Ama şu işe bakın ki, hiç beklenmedik bir anda cilveli Marcella günün birinde çoban oluverdi. Amcası da bütün köylülerde tasvip etmediği, yapmasın diye nasihat ettiği halde, köydeki öteki çoban kızlarla birlikte otluğa gidip kendi sürüsüne çobanlık yapmakta inat etti. Böyle ortalığa çıkıp güzelliğinin açıkça görülmesiyle birlikte kaç zengin delikanlının, asılzade ve çiftçinin Grisostomo gibi kılık değiştirip bu kırlarda onun peşinden koştuğunu size tam olarak söyleyemeyeceğim. Bunlardan biri de dediğim gibi bizim rahmetliydi. Kızı sevmek değil taptığı söylenirdi. Sanmayın ki Marcella o özgür, serbest hayata atıldı, eve neredeyse hiç girmez oldu diye namusuna, iffetine en ufak bir gölge düştü. Aksine ahlakı konusunda o kadar dikkatlidir ki, gönlünü kazanmaya çalışan, onu isteyen o kadar delikanlıdan hiçbiri en ufak bir umut verdiğini söyleyip böbürlenemedi, böbürlenemezdi. Çobanlardan kaçmadığı, onlarla konuşmaktan kaçınmadığı, kibar ve dostça davrandığı halde herhangi birinin niyeti açığa çıkınca, evlilik gibi doğru, kutsal bir niyet de olsa mancınık gibi fırlatıp atar. Bu tavırlarıyla buralarda veba bulaştırmaktan daha çok zarara yol açıyor. Çünkü tatlı dili ve güzelliğiyle onu sevip gönlünü fethetmek isteyenlerin kalbini çeliyor ama aşağılamalarıyla, hakaretleriyle onları intihara kadar sürüklüyor. Onlar da ne diyeceklerini bilemeyip zalim, nankör ve buna benzer sıfatları haykırıyorlar ki kızın huyu suyu gerçekten öyle olduğunu gösteriyor. Burada olsaydınız beyefendi, bir gün bu dağların, vadilerin, onun peşinden giden biçarelerin iniltileriyle nasıl yankılandığını görürdünüz. Buradan biraz ileride bir yerde 20-25 tane ulu gürgen vardır. Aralarında tek ağaç yoktur ki pürüzsüz kabuğunun üstüne Marcella adı kazılmamış olsun. Bazılarının üzerine bir de taç resmi kazılmıştır. Sevdalısı sanki Marcella'nın bir insanın sahip olacağı tüm güzellikleri kendinde topladığını ve bu tacı hak ettiğini açıkça söyler gibidir. Şurada bir çoban iç çeker, ötede bir başkası sızlanır. Bir yanda aşk şarkıları işitilir, öte yanda umutsuz ağıtlar. Kimileri bütün bir geceyi bir meşenin, bir kayanın dibinde oturup, yaşlı gözlerini kırpmadan hayallere dalıp kaybolarak geçirmiş, doğan güneşi böyle karşılamıştır. Kimileri de aralıksız iç çekip yaz mevsimi tam öğle vakti, güneşin altında kızgın kumların üzerine yatıp, yana yakıla Tanrı'nın merhametine sığınırlar. Güzel Marcella, özgürlüğü ve aldırmazlığıyla bütün bunlardan galip çıkar. Onu tanıyan herkes, kibiri nerede son bulacak, korkunç kişiliğine hangi talihli delikanlı hakim olup bu eşsiz güzelliğin tadına varacak diye bekliyor. Bütün bu anlattıklarım gerçekten doğru olduğundan, bizim çobanın anlattığı Grisostomo'nun ölüm nedeni hakkında söylenenlerin de doğru olduğuna inanıyorum. Size tavsiyem olsun efendim, yarın cenazesine gelmemezlik etmeyin. Görülmeye değer bir cenaze olacak. Çünkü Grisostomo'nun dostu çoktur. Gömülmeyi vasiyet ettiği yerde, buradan yarım fersah ötede. Benim de niyetim o, dedi Don Quixote. Çok hoşuma giden bu güzel öyküyü bana anlattığın için de teşekkür ederim. Ah, dedi çoban, ben Marcella'nın sevdalılarının başlarına gelenlerin yarısını bile bilmiyorum. Ama belki yarın yolda bize daha çok şey anlatacak bir çoban buluruz. Şimdi bir çatı altında yatsanız iyi olur. Çünkü akşam serinliği yaranıza iyi gelmez. Her ne kadar sürülen ilaçla bir terslikten korkmaya gerek yoksa da. Çobanın bu uzun konuşmasını lanetler yağdıran Sancho Panza, kendi adına efendisinin Pedro'nun kulübesinde yatması için dua etti. Don Quixote öyle yaptı ve gecenin büyük kısmını Marcela'nın sevdalılarını taklit ederek Dulcinea'sının anılarıyla geçirdi. Sancho Panza ise Rosinante ile eşeğinin arasına yerleşip, umutsuz aşık gibi değil, tekme tokat dayak yemiş gibi uyudu. 13. Bölüm. Çoban Marcela'nın öyküsü ve başka bazı olaylar noktalanır. Doğunun pencerelerinde gün görünmeye henüz başlamıştı ki, 6 keçi çobanından 5'i kalkıp Don Quixote'yi uyandırmaya, Grisostomo'nun benzeri görülmemiş cenazesine gitmeye hala niyetli mi diye sormaya gittiler. Kendileri de ona eşlik edeceklerdi. Zaten başka bir şey istemeyen Don Quixote kalktı ve Sancho'ya derhal atı eğerleyip eşeğe semer vurmasını emretti. Sancho denileni alelacele yaptı ve böylece hepsi birden hemen yola koyuldular. Daha çeyrek fersah yol almamışlardı ki bir patikayı geçerlerken kara kepenekler giymiş, başlarına servi ve acı zakkum yapraklarından çelenkler takmış 6 çobanın kendilerine doğru geldiğini gördüler. Her birinin elinde çoban püskülü ağacından kalın bir baston vardı. Yanlarında ata binmiş, çok iyi giyimli, yol kıyafetleri içinde 2 zarif adamla onlara eşlik eden 3 yaya oğlan vardı. Karşı karşıya gelince kibarca selamlaştılar ve birbirlerine nereye gittiklerini sordular. Hepsinin cenazeye gittiği anlaşılınca birlikte yürümeye başladılar. Atlılardan biri arkadaşına dedi ki, "Bana öyle geliyor ki Senyor Vivaldo, bu olağanüstü cenazede geçireceğimiz saatler boşa harcanmış olmayacak. Çobanların hem ölen çobana hem de katil çoban kızına ilişkin anlattıkları tuhaflıklara bakılırsa olağanüstü bir cenaze olacağı kesin." "Bana da öyle geliyor," dedi Vivaldo. "Üstelik bir günlük bir gecikmeden söz etmiyorum. Bu cenazeyi görebilmek için 4 günlük gecikmeye razıyım ben." Don Quixote atlılara Marcela ve Grisostomo hakkında ne duyduklarını sordu. Yolcu o gün şafak vakti bu çobanlara rastladıklarını, böyle yaz giysileri içinde olduklarını görünce sebebini sorduklarını, aralarından birinin de Marcela adındaki çoban kızın güzelliğini ve garipliğini, onu isteyen sayısız gencin aşklarını ve cenazesine gittikleri Grisostomo'nun ölümünü anlattığını söyledi. Kısacası Pedro'nun Don Quixote'ye anlattığı her şeyi anlattı. Bu sohbet bitince yenisi başladı. Adı Vivaldo olan atlı, Don Quixote'ye bu barışçıl topraklarda niye öyle zırhlı dolaştığını sordu. Don Quixote şöyle cevap verdi. "Mesleğimin icraatı başka türlü dolaşmama izin vermiyor. Zevkü safa, rahatlık, dinlenme, bunlar yumuşak saraylılar için icat edilmiş şeyler. Çalışma, tasa ve silahlarsa sadece dünyanın gezgin şövalye dediği kimseler için icat edilmiş, yapılmış şeyler. Ve ben de layık olmamakla birlikte onların en küçük rütbelilerinden biriyim." Bunu duyar duymaz hepsi deli gözüyle baktılar ona. Deliliğini doğrulamak ve ne tür bir delilik olduğunu anlamak için Vivaldo gezgin şövalyeliğin ne olduğunu sordu. Don Quixote, "Zat-ı alileriniz Kral Arthur'un ünlü serüvenlerinin anlatıldığı İngiliz tarihlerini ve öykülerini okumadınız mı?" dedi. "Bizim İspanyol romanslarında Kral Artus olarak geçer. Büyük Britanya Krallığı'nın her yerinde bu kralın ölmediği yolunda köklü ve yaygın bir inanç vardır. Bu geleneksel inanışa göre büyü marifetiyle kargaya dönüşmüştür ve bir zaman sonra tekrar krallığının başına geçecek, asasını yeniden eline alacaktır. Bu sebeple o zamandan bu zamana hiçbir İngiliz'in bir kargayı öldürdüğü görülmemiştir. İşte bu mükemmel kralın zamanında meşhur yuvarlak masa şövalyelerinin tarikatı kurulmuş, ve Güllü Sir Lancelot ile Kraliçe Guinevere'nin romanslarda anlatılan aşkı virgülüne kadar bu kralın zamanında geçmişti. Saygıdeğer Lady Quintanio da onlara aracı ve sırdaş olmuştu. Herkes tarafından bilinen ve İspanya'mızda da çok söylenen bu balat bu öyküden kaynaklanır. Hiçbir şövalye görmemiştir Lancelot'un gördüğü hizmeti hanımlardan. Britanya'dan döndüğünde çevirdiler soylu hanımlar etrafını. Aşkları ve kahramanlıkları çok hoş, çok tatlı bir şekilde anlatılır. İşte o zamandan beri bu şövalyelik tarikatı gelenek halinde dünyanın çok çeşitli yerlerine yayıldı. Bu tarikata bağlı yiğit Galyalı Amadis, kahramanlıklarıyla şan ve şeref kazandı. Torunları 5 kuşak boyunca şanını sürdürdüler. Korkusuz Hirkanyalı Felix Marte, Beyaz Tirante, ki ne kadar övülse azdır ve neredeyse görmeye, konuşmaya, işitmeye yetiştiğimiz yenilmez gözü pek şövalye Yunanlı Don Belianis. İşte beyler, gezgin şövalye olmak budur. Anlattıklarım da şövalyelik tarikatıdır. Daha önce de söylediğim gibi bir günahkar olmakla birlikte ben de bunu meslek edindim ve adı geçen şövalyelerin icraatı benim de icraatımdır. İşte bu ıssız ücra yerlerde serüven peşinde, talihin karşıma çıkaracağı en tehlikeli durumda bile bütün varlığımı feda etmeye hazırlıklı olarak güçsüzlere, muhtaçlara yardım etmek için dolaşıyorum. Bu söylediği sözlerden sonra yolcular Don Quixote'nin aklı kıt olduğunu, ne tür bir deli olduğunu anladılar ve deliliğin bu türüyle ilk kez karşılaşan herkesin düştüğü şaşkınlığa düştüler. Vivaldo çok zeki ve neşeli bir insandı. Cenaze yerine varıncaya kadar gidecekleri kısa olduğu söylenen yolda sıkılmamak için saçmalıklarına çanak tutmak istedi. Dedi ki, "Saygıdeğer gezgin şövalye, bana öyle geliyor ki zat-ı âliniz dünyanın en zor mesleklerinden birini seçmişsiniz. Bana sorarsanız Chartreuse tarikatı keşişliği bile bu kadar zor değildir." "Dediğiniz kadar zor olabilir," diye cevap verdi Don Quixote. "Ama bu dünyada bir o kadar da gerekli olduğundan hiç şüphem yok. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse, yüzbaşının emrini yerine getiren askerin yaptığı, emri veren yüzbaşının yaptığından daha önemsiz değildir.